Ayrım 25. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 258. 28. Dalekalya'da Azize Warburg gecesi. Cuma 29. Cumartesi 30 Nisan. O gün Nils, Dalekalya'nın güneyini gördü. Yaban kazları, Grönsberg'deki geniş maden yataklarının, Ludvika'daki büyük tesislerin üzerinden geçip, Stora Tuna ve Dalef ovalarına doğru yollarını sürdürdüler. Önceleri Nils, her dağ doruğunun ardında fabrika bacalarının yükseldiğini gördükçe, kendini hala Westmanland'da sanıyordu. Fakat büyük ırmağın yanına gelince manzara birden değişti. Nils'in bildikleri arasında ırmak adına sahiden yaraşan ilk akarsuydu bu. Geniş suyun ülkeyi bir baştan bir başa yarıp tatlı tatlı aktığını görünce oğlancık şaşırdı kaldı. Kazlar Torsand'daki Dubalı köprüye varınca, sanki onlara kılavuzluk eden ırmak boyunca kuzeybatıya doğru yol değiştirdiler. Böylece Nils, Dalelf ırmağı kıyılarını doya doya seyredebildi. Bu kıyılarda çok kere geniş alanlara yayılmış evler vardı. Don Marvet ve Kvarnsveden'deki büyük çağlayanları, bu çağlayanların verdiği güçle çalışan kocaman fabrikaları gördü. Irmağın sakin suları üzerinde kımıldamadan duran dubalı köprüleri, yüzen salları, suda sürüklenip giden kalas dizilerini, kimi zaman ırmağı takip eden, kimi zaman onu kesip geçen demir yollarını hep gördü. O zaman Dalelf'in büyük ve muhteşem bir akarsu olduğunu aklı kesti. Bütün Dalekeryalı çocukların, neredeyse Noel arifesi kadar sabırsızlıkla bekledikleri bir gece vardır. Azize Warburg gecesi. O gece bütün kırları yaktıkları ateşlerle donatırlar. Daha birkaç hafta öncesinden oğlan ve kız çocukları Azize Warburg gecesi yakacakları ateş için odun yığmaya başlarlar. Kuru dal ve kozalak toplamak için ormana giderler. Marangozlardan talaş, odunculardan ağaç kabuklarıyla, yarılamayacak kadar budaklı odunları isterler. Eski tahta kutuları kendilerine vermesi için bakkalın başını şişirirler. İşlerinden biri, boş bir katran fıçısı bulmasın. Onu hazine gibi saklar, ateşin yakılacağı geceden önce dünyada ortaya çıkarmaz. Rüzgarın devirdiği çitler, tahtadan araç gereç parçaları, tarlalarda unutulmuş ot kurutma sopaları gibi bezelye ve fasulye sırıkları da tehlikededir. Kutsal akşam gelince her köyün çoluk çocuğu bir tepenin üzerine veya bir göl kıyısına eski Noel ağaçlarından, kuru dallardan ve yakmak için biriktirdikleri akla gelebilen her şeyden kocaman bir yığın yaparlar. Çocuklar arasında anlaşmazlık çıkarsa, o zaman aynı köyün bir değil, birden fazla ateşi olur. Genel olarak odun yığınları ikindiden hazırdır. Bütün çocuklar ceplerinde kibrit kutuları gezinmeye başlar. Karanlığı beklerler. Bu mevsimde Dalekalya'da gündüzler çok çok uzundur. Alacakaranlık akşamın 8'inde anca başlar. İlkbaharın bu ilk günlerinde dışarıda dolaşmak hayli üşütücü ve rahatsız edicidir. Kırlarda ve açık yerlerde kar erimiştir. Gündüz güneş çıktığı vakit insanın içi ısınır gibi olur ama ormanlarda henüz büyük kar kümeleri vardır. Göller buzla kaplıdır. Geceliğin ısı 0 derecenin altına düşer. Onun için yer yer ateşin vaktinden önce yandığı da olur. Fakat böyle acele edenler, yalnız en küçük ve en tez canlı çocuklardır. Ötekiler ateşin keyfini tam çıkarabilmek için geceyi beklerler. Sonunda beklenen an gelir. Küçücük bir dal getirmiş olan bile yığının başında hazırdır. Oğlanların en büyüğü samandan bir meşale yakar, onu yığının dibine daldırır. Alevler bütün yığını sarar. Dalların yanarken çıkardığı çıtırtılar duyulur. İncecik dallar kızıla keser, adeta saydamlaşır. Yığını saran kocaman kara duman kıvrıla kıvrıla yükselir. Onun ardından ışıl ışıl bir alev odun yığınını aşar, göklere uzanır. O yörenin her yanından görülür. Çocuklar etraflarına bakacak vakti ancak o zaman bulurlar. İşte şurada bir ateş. Ötede bir dağ. Aşağıdaki sırtta bir tane daha var. Dağın tam tepesinde de bir ateş yakmışlar. Herkes kendi ateşinin ötekilerden büyük ve güzel olduğunu sanır. Gene de başkalarınca geçilmekten korkulduğu için son anda eve koşulur, yalvar yakar birkaç odun veya tahta parçası daha istenir. Odun yığını tam tutuştu mu, büyükler, hatta ihtiyarlar bile seyre gelirler. Ateş yalnız seyredilmeye yaramaz. Soğuk geceye, insanın içini ısıtan bir sıcaklık da yayar. Herkes onun etrafına, taşların üstüne çöker, ta biri kahve pişirmeyi akıl edinceye kadar. Gözleri aleve dalmış, oldukları yerde öylece dururlar. Çok kere kahve suyu kaynarken içlerinden biri hikaye anlatır. O bitince başkası başlar. Büyüklerin düşündüğü daha çok kahve ve hikayedir. Çocuklarınsa aklı fikri, hep alevlerini iyice yükseklere çıkarmak ve daha uzun zaman ateşi geçirmemektir. Buzların çözülmesi ve karların erimesi yüzünden, baharın gelmesi öylesine gecikmiştir ki, çocuklar adeta ateşleriyle onun gelmesini kolaylaştırmak istiyorlar. Yoksa o kendi kendine tomurcukları patlatıp yaprakları açtıramayacaktır. Yaban kazları uyumak için Silijan Gölü'nün buzuna konmuşlardı. Gölü bir baştan bir başa yalayıp geçen kuzey rüzgarı dondurucuydu. Nis, beyaz kazın kanadı altına sinmişti. Tam dalmak üzereyken bir tüfek sesiyle yerinden hopladı. Hemen kanadın altından çıktı ve korka korka çevresine bakındı. Buzun üzerinde her şey sessizlik içindeydi. Boşuna arandı. Avcı filan göremedi. Fakat gölün kıyılarına bir göz atınca şaşırıp kaldı. Vineta'ya benzer bir hayal gördüğünü sandı. Öğleden sonra kazlar, yere inmeden, gölün üstünden defalarca geçmişlerdi. Yolda ona Silijan kıyılarındaki köyleri ve büyük kiliseleri göstermişlerdi. Leksand'ı, Ratvik'i, Mora'yı, Solleru adasını görmüştü. Bütün ülke ona önceden tahmin edemeyeceği kadar tatlı ve sevimli gelmişti. İnsanda ürküntü ve korku yaratan hiçbir şeye gözü ilişmemişti. Oysa şimdi, bu gece vakti, aynı kıyılarda ateşten bir taç alev alev yanmaktaydı. Gölün kuzeyine düşen Mora, Solleru adası kıyıları, Vikarbin, Sujurberg köyü tepeleri, Ratvik kilisesinin yükseldiği uzantı, Lerdaland dağı, Leksand'a kadar bütün sırtlar ve burunlar hep ateşle donatılmıştı. Çocuk 100'den fazla ateş saydı. Bunun ne demeye geldiğini anlayamadı. Seslere kazlar da uyanmıştı. Ama Akya, olanları daha görür görmez,
"İnsan yavruları eğleniyor," diye seslendi.
Az sonra da bütün kazlar kafalarını kanatlarının altına sokup uyudular. Nils bir hayli zaman altından uzun bir zincir gibi kıyıyı süsleyen ateşlere baka kaldı. Parıltı ve sıcak onu bir pervane gibi kendisine çekiyor, yanan ateşlere yaklaşmak istiyordu. Üst üste silah sesleri duydu. Ama havaya ateş edildiğini biliyor, bu sesler ayrıca hoşuna gidiyordu. Demek orada, ateşin çevresinde bulunan insanlar, o kadar sevinç, o kadar coşkunluk içindeydiler ki, bağırıp çağırmak yetmiyor, bir de tüfeklerine sarılıyorlardı. İşte, bir dağın tepesinde tutuşmuş yığının yanından havaya fişekler atılıyordu. Sanki daha önce yaktıkları, alevleri yükselerek boşluğu yalayan ateş yetmemişti, coşkunluklarını göklere kadar yükseltmek istiyorlardı. Nils yavaş yavaş kıyıya yaklaşmıştı. Ansızın kulağına çocukların şarkıları geldi. İşte o zaman artık kendini tutamadı. Karaya doğru koşmaya başladı. Rattvik Körfezi'nin sonunda uzun bir iskele suya doğru uzanıyordu. İskelenin en ucunda bir şarkıcılar topluluğu vardı. Onların sesi gölü kaplayan sükun havası içinden yankılanıp ona kadar geliyordu. Sanki bahar, Silijan'ın buzlarındaki yaban kazları gibi uykuya yatmıştı da insanlar onu uyandırmak istiyordu. Kuzeyde, ta uzaklarda bir ülke bilirim diye başlıyordu çocukların şarkıları. Dalekarya'da durur hala. Dalekarya'da durur hala ile bitiyordu. İskelede hiç ateş yoktu. Şarkıcılar uzağı göremezlerdi. Fakat söyledikleri şarkıya hem kendilerinin hem de bütün dinleyenlerin gözleri önünde ülkelerinin görüntüsü uzanıyordu. Hem de gün ışığında olduğundan daha aydınlık, daha sevimli. Şarkıcılar baharı kendilerine uydurmak istiyor gibiydiler. Sanki ona, "Şu seni dört gözle bekleyen ülkemize bak," diyorlardı. "Yardımımıza hala koşmayacak mısın? Hala kışın bu güzel ülkeyi baskısı altında tutmasına izin mi vereceksin?" Şarkı devam ettiği sürece Nils Holgersson dinledi, sonra tekrar karaya doğru koşmaya başladı. Kumsalda da ateş yanıyordu. Ateşin o kadar yakınına geldi ki, onun çevresinde oturan veya ayakta duran insanları seçebiliyordu. Gene kendi kendine bunun bir hayal olup olmadığını sordu. Hiç bu kılıkta insanlara rastlamamıştı. Kadınların başlarında kağıt külahlara benzeyen sivri, kara başlıkları, boyunlarında dallı atkıları, üstlerinde beyaz deri cepkenleri, yeşil ipekten gömlekleri ve önleri beyaz, kırmızı, yeşil yollu siyah eteklikleri vardı. Erkeklerin şapkaları basık, yuvarlak, kenarları kırmızıyla işlenmiş mavi ceketleri çok uzundu. Sarı deriden külot pantolonları vardı. Bunlar yün pomponları sarkan, kırmızı çorap bağlarına, dizlere tutturulmuştu. Kılıklarından mı ne, bu insanlar Nils'e, öbür bölgedeki insanlara benzemiyorlar gibi geldi. Bunlar sanki daha boylu poslu, daha soyluydular. Nils annesinin büyük sandığında sakladığı ve kim bilir ne zamandan beri Skanya'da kimsenin giymediği eski elbiseleri hatırladı. Acaba ona eski zamanda, örneğin 100 yıl önce yaşamış insanları görme yeteneği mi bağışlanmıştı? Bu düşünce aklından şöyle bir geçti. Yoksa karşısında basbayağı canlı insanlar vardı. Bunu o da biliyordu. Yalnız Dalekaryalılar dillerinde, göreneklerinde ve giyim kuşamlarında eskiye o kadar bağlı kalmışlardı ki, çocuğun bir an hayale kapılmasında şaşılacak bir şey yoktu. Kiliselerin çevresinde. Pazar, 1 Mayıs. Ertesi sabah kalkıp da buzun üstünde ayağa kayınca Nils gülmekten kendini alamadı. Gece epey kar yağmıştı. Hala lapa lapa yağan kar havada oradan oraya savruluyordu. Gökten yere soğuktan donmuş kelebeklerin kanatları düşüyormuş gibi. Silijan Gölü hayli kalın bir kar tabakasıyla örtülmüştü. Kıyılar bembeyazdı. Yaban kazlarının sırtında öyle kar birikmişti ki sanki her biri küçük bir kar kümesi haline gelmişti. Akya, Yiksi veya Kaksi arada şöyle bir kımıldıyor, fakat karın kesilmediğini görerek yine başlarını kanatlarının altına sokuyorlardı. Onlara sorarsanız böyle bir havada yapılacak en iyi şey, hiç şüphe yok ki, uyumaktı. Liz de onlara hak vermiyor değildi doğrusu. Tekrar uyandığında, aradan birkaç saat geçmişti. Radvik Kilisesi'nin çanları, insanları dini görevlerini yerine getirmeye çağırıyordu. Kar durmuştu ama kuzey rüzgarı şiddetini arttırmıştı. Gölün üstü korkunç soğuktu. Nils, kazların uyanıp silkindiklerini ve yiyecek aramaya kendisiyle birlikte karaya geldiklerini görünce çok sevindi. Radvik Kilisesi'nde o gün, gençlerin ilk büyük ayin günüydü. Ayine katılacaklar, sabahın erken saatlerinde gelmişler, küçük topluluklar halinde kilisenin önünde gevezelik ediyorlardı. Hepsinin sırtında o yerinin kendine has giyim kuşamı vardı. Pırıl pırıl rengarenk elbiselerdi bunlar. Nils rica yollu, "Canım Akke anne, biraz ağır uçta gençleri göreyim," dedi. Sürübaşı onun bu dileğini anlayışla karşıladı. Göze alabileceği kadar alçaldı. Kilisenin çevresini tam 3 kere dolandı. Yakından bakınca da böyle midir bilinmez ama yüksekten bakıldığında delikanlılarla genç kızlar Nils'e dünyanın en sevimli, en tatlı gençleri gibi geldi. Kralın sarayında bile ne bunlardan daha yakışıklı prens bulunur ne de bunlardan daha güzel prenses diye seslendi. Radvik'te bütün kırlar karla örtülmüştü. Akya konacak yer bulamadı. Hiç vakit kaybetmeden Leksand'ın güney yanına doğruldu. Leksand gençleri her bahar yaptıkları gibi gurbete iş aramaya gitmişlerdi. Ortalıkta ihtiyarlardan başka pek kimse kalmamıştı. Yaban kazları geçerken yaşlı kadınlar uzun bir sıra halinde büyük ağaçlık bir yoldan kiliseye gidiyorlardı. Koyun derisinden yapılma cepkenleri göz kamaştırıcı bir beyazlıktaydı. Etekleri de beyaz deridendi. Önlükleri sarı veya siyah beyaz yolluydu. Ağarmış saçlarını örten beyaz başlıkları vardı. Kayınlar arasında bembeyaz bir yolda ilerliyorlardı. "Canım Akke ana, biraz ağır uçta şu ihtiyarları göreyim," diye rica etti Nils. Leksand'da da Radvik'teki kadar kar vardı. Akya daha güneye, Floda taraflarına uzanmaya karar verdi. Kazlar Floda'ya geldiklerinde halk kilisedeydi. O gün pazar ayininden sonra bir de düğün töreni vardı. Düğün alayı kilisenin önünde toplanmıştı. Gelinin çözülmüş saçlarının üstüne altından bir taç oturtulmuştu. Elbisesi, süs eşyası, çiçekler ve rengarenk kurdelelerle donatılmıştı. Hepsi insanın gözünü alacak kadar pırıl pırıldı. Güvey'in mavi uzun ceketi, kısa külot pantolonu ve kırmızı şapkası vardı. Gelin sadıcı kızlar, üstlerine ve etek uçlarına lale ve gül bezekleri işlenmiş elbiselerinden tanınıyordu. Alayın gerisinde renk renk tören elbiselerini giymiş hısım akraba, konu komşu yer alıyordu. "Canım Akke anne, biraz ağır uç da gelinle güveyi göreyim," diye yalvardı Nils. Sürübaşı göze alabileceği kadar alçaldı. Kilisenin çevresini tam 3 kere dolandı. Yakından bakınca da öyle mi olur bilinmez ama yüksekten bakıldığında insana bundan tatlı gelin, bundan efendi ve güvey, bundan daha alımlı bir düğün alayı olmaz gibi geliyordu. "Acaba sarayda kralla kraliçenin elbiseleri de bu kadar güzel midir?" diye sordu kendi kendine Nils. Floda'da kazlar nihayet karın eridiği tarlalar buldular ve karınlarını doyurmak için mola verdiler. 25. ayrımın sonu. Sayfa 264.